Ayrım 35, sayfa 362. Ramazan ayının ortalarına yaklaşılmıştı. Tutulan orucun belirtileri artık iyiden iyiye ortaya çıkıyor, kale burçlarındaki muhafızlar oldukları yerde taş kesilmiş gibi nöbet tutuyordu. Sadece rüzgarda dalgalanan elbiseleri hareket ediyordu. Kargaların bile sesi çıkmaz olmuştu. Çünkü artık kimse onları doyurmaya yanaşmıyordu. Günde 5 kez kılınan namaz dışında tüm faaliyetlere son verilmişti. Bahçenin kapısı da kapatılmıştı. Geceler aysız, günler boş ve uzundu. Her zaman bir erkek gibi peçesiz gezen Zahide, bu kutsal ay süresince örtünmeyi yeğlemişti. Saçlarını ve yüzünü örten beyaz tül, Orlando'ya dağlara yeni düşen karı hatırlatıyordu. Görünüşe göre zorlu orucun etkilemediği tek kişi, zaten münzevi bir hayat yaşayan Kuaim'di. Orlando kütüphanede uzun saatler geçiriyordu. Okumak sadece gerçeklerden kaçmanın en iyi yolu değil, aynı zamanda son derece özel bir zevkti. Vücudun dünyevi arzulardan zorunlu olarak da sıyrılması, aklı ve mantığı daha önce olmadığı kadar berraklaştırıyordu. Şahna'nın oruç kurallarına aykırı davrandığı haberi kendisine ulaştığında, Orlando her zaman olduğu gibi kütüphanede bulunuyordu. Adam kör kütük sarhoş bir halde bahçeye girmiş, zor kullanarak kadınına sahip olmaya kalkışmıştı. Bu haber, kalede genel bir öfke ve hiddet havasının uyanmasına neden oldu. Hemen aynı gün Kuaim, mahkemenin toplanmasını emretti. Duruşma, İslami kurallara göre halka açık bir şekilde yapılacaktı. Cami avlusunda toplanmışlardı. Herkes oradaydı. Kimsenin ağzından tek bir söz bile çıkmıyordu. Kuaim'in hükmü, kurşun gibi ağır sessizliğin üzerine bir balta darbesi gibi indi. Suçlu, kılıçla ölecekti. Çünkü kitapta şöyle yazıyordu: Allah'a karşı günah işleyen ve emirleriyle alay eden biri hayatından vazgeçmiştir. Hüküm yarın sabah gün doğumunda infaz edilecekti. Ancak bunu gerçekleştirme fırsatı bulamadılar. Onu almaya geldikleri zaman Moğol kasabı yatağında ölü olarak yatıyordu. Bileklerindeki damarları dişleriyle kopartmıştı. Kanlı dudaklarında mağrur ve alaycı bir gülümseme göze çarpıyordu. Sanki şöyle demek ister gibiydi: Alamut Kalesi'nin şahnası bir koyun gibi boğazlanmasına müsaade etmez. Nasıl öleceğime ben karar veririm. Ölü fedailerin büyük salonunda katafalka kondu. Kalenin erkekleri komutanlarından sanki savaşta şehit olmuş gibi vedalaştılar. Ölümüyle birlikte günahının bedelini de ödemişti. Orlando akşamın geç bir saatinde salona indiği zaman Kuaim'in ölünün başında durduğunu gördü. Onunla konuşuyor gibiydi. Yaşamdan sonra ölüm var mı diye geçirdi aklından Orlando. Kuaim ise sanki düşüncelerini okumuş gibi ona karşılık verdi. Anne karnındaki bir embriyo bile nasıl yaşamdan payına düşeni alıyorsa, bu ölü de henüz yaşamla olan tüm ilişkisini kesmiş değil. Yaşam çok yavaş uyanır, ağır ağır gelişir ve yok oluşu da aynı şekilde gerçekleşir. Nefes alışımızın durmasıyla beraber görme yeteneğimizi yitiririz. Ama diğer algılarımızın birçoğu görevlerini yerine getirmeye devam eder. Kalbin durmasından saatler sonra bile kulaklar duymaya devam eder. Bütün eski kavimler matem töreninin ölüyle aralarındaki son bağ olduğunu bilir. Bu cesedin bizi anladığını mı söylüyorsunuz diye sordu Orlando. Bizi sadece duyuyor, zihni artık çalışmıyor, bizi müzik dinlermiş gibi algılıyor. Bilirsin, bazen algılarımız aklımızdan çok daha berrak ve kuvvetlidir. Kuaim ölünün şakaklarına dokunarak fısıldadı. Ona bak, henüz içinde yaşam var. Saçları ve tırnakları hiçbir şey olmamış gibi uzamaya devam ediyor. Ancak bu bitkisel yaşam biçimi de kısa bir süre sonra yok olup gidecek. Son yaşam kıvılcımının sönmesi günler alabilir. Sonra da geriye sadece yaptıklarımız kalır. Tanrı olmadığına göre bir insanı Tanrı'nın emirlerine karşı günah işlediği için nasıl mahkum edebiliyorsunuz diye sordu Orlando. Bunun Tanrı'yla ne ilgisi var diye karşılık verdi Kuaim. Şahna tanrısal düzene bilinçli olarak karşı çıkmıştı. Emin ol, bu düzen gerçekten tanrısaldır. Çünkü dünyadaki tüm canlılardan daha yüksek bir seviyeye ancak onun sayesinde çıkabiliriz. Bu düzeni bozan bir insan, içgüdülerinden başka bir yasa tanımayan hayvanların seviyesine iner. Bir şahin yuvasını nasıl yapacağını bilir. Bir posta güvercini doğru yolu bulur. Bir koyun sürüsünün kurallarını bilir. İnsanın ise emirlere ihtiyacı vardır. Ben bile bu düzene harfiyen uymakla yükümlüyüm. Oğullarımın ikisini de düzen uğruna kurban ettim. Düzenin korunmasında gösterilen hassasiyet bir topluluğun değerini gösterir. Bu nedenle cennette bile cehennemde olduğundan daha fazla emirlerin bulunması gerekir. Büyük Üstad, Platium'un üzerindeki kule odasında tarikatın 12 bilgesini toplantıya çağırmıştı. Korkunç bir şey oldu diye söze başladı. En iyi casusumuz olan Musmikrotus öldürüldü. Kim olduğunu bilmediğimiz katiller mutlaka ondan çok önemli bazı şeyler öğrenmek istemişler. Aksi takdirde bu kadar zalimce davranmazlardı. Ne yapmışlar diye sordu yaşlı Girak. Onu sadece kafası dışarıda kalacak şekilde toprağa gömmüşler. Tıpkı bir ağaç gibi. Sonra başının üzerine demir bir kova kapayıp içine aç bir sıçan salmışlar. Hayvan onun yüz etlerini canlı canlı yemiş. Neler söylüyorsunuz? Bu gerçek olabilir mi? Onu buldukları zaman sıçan tarafından neredeyse kemiklerine kadar kemirilmiş. Burun, dudaklar, göz kapakları, kulaklar. Yeter, fena oluyorum. Bu şeytani işkence esnasında Benedikt biraderin ağzından alınmak istenenlerin tümünü söylediğini kabul etmek gerekir. Peki neydi bunlar? Kont Ludwig cinayetinin gerçek nedeni konusunda Benedikt birader doğru iz üzerinde bulunuyor olmalıydı. Hatta hedefe çok yakın olduğu bile söylenebilir. Karşı taraf artık Alamut'a bir ikiz gönderdiğimizi ve yeni gidenin bizim casusumuz olduğunu biliyor. O halde Orlando'nun hayatı tehlikede. Onu uyarmalıyız, hem de derhal. Onu uyaracağız. Mumlar salonu ancak kısmen aydınlatabiliyordu. İçerideki hava misk ve sandal kokularıyla ağırlaşmıştı. Birlikte yıkanmış ve birbirlerinin vücutlarını değerli yağlarla ovmuşlardı. Şimdi de yerdeki ipek halının üzerine oturmuş, içine cinsel gücü artıran maddelerin katılmış olduğu şarabı yudumluyorlardı. Hava sanki titriyor, Hizuran derin nefesler alıyordu. Göğüsleri ağır ağır inip kalkıyordu. Orlando ona dokunduğu zaman hafifçe inledi. Sonra kendisini akıntıya terk etti. Orlando içine girdiği zaman başını geriye attı. Tüm vücudunu bir mutluluk dalgasının sardığını hissediyordu. Ne kadar büyük bir zevk aldığı yüzünden okunuyordu. Ayşe biraz uzaktan, çekingen ancak arzulu bakışlarla onları izliyordu. Karşısındaki manzara onun da şehvetini kabartmıştı. Orlando elini uzatarak onun kolunu kavradı. Süt beyazı tenin üzerindeki kızgın soluğu hissediyordu. ''Buraya gel, küçük inci. Seni koklamak, tadına bakmak istiyorum. Teninin tuzlu tadı çok hoşuma gidiyor. Vücudunun her noktasının ayrı tadı var. Etinden çıkan sesleri seviyorum. Bacaklarının arasından yükselen şehvet dolu şapırtı, abou bela oum, emici, lezzetli, elladit, tavu gel hamama, güvercinin gerdanlığı.'' Ayşe'nin tüm vücudu harekete geçmişti. Dalgalar, alevler, çığlıklar. ''Neden o kadar korkunç çığlıklar atıyor?'' diye sordu Orlando. ''Canını mı yakıyorum?'' ''Hayır, tam aksine.'' diye güldü Zahide. Peçelerin ve kafeslerin ardına gizlenmiş olan biz Arap kadınları, yatakta kızgın bir çöl fırtınası kadar pervasız oluruz. Ayşe bin Talha'dan söz edildiğini duymuş muydun hiç? İlk halifenin torunu olan bu kadın, sadece zarafeti ve güzelliğiyle değil, aynı zamanda cinsel yaşamının rahatlığıyla da tanınıyordu. El İsfahani, sevişme esnasında çığlıklarının en kalın duvarlar ardında bile kolaylıkla duyulabildiğini söylüyor. Kendi yüksek mevkiine rağmen soylu bir kadına şu iltifatta bulunmuş. Bir kadın, hissettiklerinin tümünü kocasına verebilmeli. Allah adına, doğrusu ben de pek çok şey hissediyorum. Daha önce böyle bir şey hiç duymamıştım, dedi Orlando. Bana inanmıyor musun? Medine'li bir soylu olan Hubaba, kocası Halife Osman'la birlikte hacca giderken birden içinde ona karşı büyük bir arzu duymuş. Duygularına engel olamayarak açık arazide kendisini kocasına teslim etmiş. Bu arada o kadar şiddetli çığlıklar atmış ki develeri korkudan kaçıp gitmiş. Sonradan kız arkadaşlarına o develerin bir daha asla bulunamadığını anlatmış. Gülmekten Orlando'nun gözlerinden yaş gelmişti. ''Bakıyorum bu erotik hikayeleri anlatmaktan zevk alıyorsun.'' ''Öyle, hem de nasıl. Bağdat'ta bir fahişe yanında daima bir teke bulundurur ve çiftleşmesi için ona keçiler getirirmiş. Şehvetli solumaları dinlemekten daha çok hoşuma giden bir şey olamaz.'' diyormuş etrafındakilere. ''Cinsellik hayal gücünün bir ürünüdür. Bedevilerin deyimiyle küçük ölüm, yani orgazm vücutlarımızda değil, zihinlerimizde gerçekleşir.'' Sonra Orlando'ya bakarak sözlerine devam etti. Siz erkeklerde hayal gücü denen şeyin zerresi bile yok. Bir kadın hiçbir şey hissetmeden yüzlerce erkekle birlikte olabilir. Bu gerçek olmasaydı ücretli aşk köleleri de olmazdı. Ama bu arada hayallerinde muazzam orgazmlar yaşayabilirler. Sakın bir kadının erotik düşlerini küçümseyeyim deme. Kocasını sadece zihninde aldatan bir kadın, bunu gerçekten ama hiçbir şey hissetmeden yapan bir başkasından daha iffetsizdir. İsa peygamber, komşusunun karısına arzulayarak bakan, onunla zina etmiş sayılır derken bunu kastediyordu. Düşüncelerinde hırsızlık yapan veya cinayet işleyen birinin tanrısal emirlere karşı çıktığını asla söylememişti. Hayal gücüyle işlenen günahı sadece cinsellikle sınırlandırmıştır, çünkü bunun ruhsal bir tecrübe olduğunu biliyordu. Tanrı da buna benzer. Gerçek yapısını kimse bilemez, dünyevi kıstaslarla ölçülmesi mümkün değildir. Bir rahibe gibi konuşuyorsun. Ben bir rahibeyim. Aksi takdirde bir hekim, hem de Alamut'ta bir hekim nasıl olabilirdim? Şimdi beni iyi dinle. Sağlıklı olduğu müddetçe vücudumuzu algılamalıyız. Organlarımız bizim bir katkımız olmaksızın çalışır. Bu esnada yaşadığımız yer vücudumuz değil, beynimizdir. Okuruz, düşünürüz, hayal kurarız, başka dünyalara gideriz. Vücudumuz dışında her yerde bulunuruz. Vücudumuzun bu inkarı, kendimize uzanan yolda karşımıza çıkan en büyük engeldir. Ancak hastalık ve acı onu yeniden hatırlamamıza neden olur. Istırabın anlamı da işte burada yatar. Ancak zevk almak, mutluluktan kendinden geçmek, acı duymaktan çok daha etkilidir. Bu memnuniyetten tümüyle farklı bir durumdur. Memnuniyet, kendimizi aldatmamızın bir başka türüdür. Belki içimizde bir takım güzel duygular uyandırır. Ancak gerçek zevk veya mutlulukla hiçbir ilgisi yoktur. Ellerini başının arkasına koyarak yastıklara dayamış olan Zahide, rahat bir şekilde bağdaş kurmuştu. Şalvarının ipekli kumaşının altından bacaklarının hatları görünüyordu. Dudaklarına arsız, şehvetli bir gülücük yerleşmişti. İnsanların birçoğunda zevk duygusu sadece cinsel organlarla sınırlıdır. Tüm kedilerin bildiğini onlar unutmuştur. Zevk, vücudun sadece bir bölgesine bağımlı değildir. Vücudumuz kulak memesinden ayak tabanına kadar müthiş ve muazzam algılarla kaplanmıştır. Bunları teker teker keşfetmek ne büyük bir maceradır. İzin ver de bunu birlikte yapalım diye fısıldadı Orlando. Kadının sözleri onu heyecanlandırmıştı. Ona yaklaştı, sağ elini omzuna attı ve parmak ucuyla göğsüne dokundu. Zahide'nin ürperdiğini hissetmişti. Seninle rüzgar ve dalga oynamak istiyorum. Zahide yavaşça onun elini göğsünden uzaklaştırdı. Şehvetli kucaklaşmaları hayal gücümde yaşatmaya devam etmek istiyorum. Gerçekleşmiş rüyalardan daha büyük bir hayal kırıklığı yoktur. Hayal gücü olmayan bir insan bir kitap okuduğu zaman pek az şey hissedecektir. Kitapları yaşama döndürmek için büyük bir tasavvur gücü gerekmektedir. Cinsel birleşme de bundan farklı değildir. Aşk, Arap dilinde güzel sözlerle ifade edilen bir coşkudur. Teslim olana kadar onun peşinde dolanıp durdum ve sonunda teslim oldu. Ama ne muazzam bir şekilde. Sevgiliyi tasvir etmekte kullanılan sözcüklerin sayısı asla yeterli değildir. Gülümseyişi, sabahın ilk ışığında parlayan çiğ damlası. Kalçaları, soylu bir binek devesi gibi sürülmek isteyen bir eğer. Kalçalarının salınımı, çöldeki kum tepelerinin salınımına benzer. Sadece ismi bile insanın içinde müthiş bir arzu uyandırır. Zahide, dedi Orlando. Onu kollarının arasında tutuyordu. Gözlerinde şeytanı karşılamaya hazırlanan bir kızın bakışları var. Ama ete ve kemiğe bürünmüş bir şeytanı değil, dedi Zahide. Sen bunu yapmak için huzuruna sahipsin. Bana da düşlerimi bırakmanı rica ediyorum.